Ayrım 26. Sayfa 290. İnsanoğlunun sahip olduğu en büyük değer, emeği, teri ve gayreti değil midir? Onu cennete götürecek olan da bunlar değil midir? Emeğini akıtmayan ya da kötüye harcayan, cehennemlik değil midir? Çalışan, emek sarf eden, ter akıtanlar tarihi yazanlardır. Onlar terlerini mürekkep olarak kullanır. Yenilenmenin, değişmenin ve gelişmenin sayfalarını yazar ve abidesini dikerler. Gelişmenin, güzelliklerin özünde onların teri vardır. Sosyal gelişmişliğin, iş ahlakının akan nehri onların terinden kaynaklanıyor. Büyük nehirlerin kıvrım kıvrım akması gibi, onları teri de insanlık tarihinde debisi en yüksek bir nehir gibi akıp gitmekte, ahirette cennete dönüşmektedir. Muhammed suresinin 15. ayetindeki cennet ırmaklarından biri onların akıl emeğinin ırmağı, diğeri iyi amellerinin, eylemlerinin, bir diğeri alın terlerinin ve bir diğeri de emeklerinin ırmaklarıdır. İnsanlık onlara çok şey borçludur. Bu borcu ödememizin tek yolu vardır. O da bizim emek harcamamız, ter akıtmamız ve iş görmemizdir. Terimiz onların ter ırmağına katılınca haklarını bize helal edecek ve bizimle onur duyacaklardır. Emek sarf etmeyen, ter akıtmayan, yeni bir şey üretmeyen, insanlığa bir şey sunmayanlar nankör insan olmaktan kaçamazlar. Sarf edilmeyen emek, akıtılmayan ter, sonra cehennemin yakıtı olacaktır. İnsanlığı geri bırakanlar, işte bu emek sarf edip ter akıtanların önünü kesenlerdir. Onlar en büyük zalim olarak ahirette mahşere geleceklerdir. Emek harcamadan, ter akıtmadan elde edilen kazanç haram olduğu için elmanın içindeki bir kurtçuk gibi sosyal ahlakı çürütmektedir. Emeğin, terin inkar edildiği, devre dışı bırakıldığı toplumlarda bilimsel ve sosyal ahlaktan bahsedilebilir mi? Emek sarf etmeden, ter akıtmadan, yalakalıkla yol alanlar mahşerde neyle yol alacaklar? Peki, emek sarf edenleri ve ter akıtanları görmezlikten gelip de yalakaları öne geçirenlerin günahını, ihanetini ne demeli? Onlar bilerek veya bilmeyerek toplumlarına, hatta insanlığa ihanet etmektedirler. Onlar emeğin, terin aydınlığı değil, yalakalığın karanlığı toplumlarına getirmektedirler. Onlar, insanlığın dostu olan emeği ve teri katlettikleri için emek katili olarak anılacaklardır. Servetin kaynağı Allah'tır. Bu inkar edilemez. Karun şımarıklığı, dünya ve ahiret arasında denge kurulamaması ve iyilik yapmayıp bozgunculuk çıkarması giderek servetin kaynağında Allah'ın olduğu gerçeğini devre dışı bırakmasına varmıştır. Önceki ayetler grubunda serveti ona Allah'ın verdiğinden bahsedildiği için Karun, bu servet bana ancak bendeki bir ilimden dolayı verilmiştir. Parantez. Kasas 78 demişti. Bunun anlamı şudur. Ben ekonomiyi bilen biriyim. Servetimi bu bilgim sayesinde elde ettim. Onu bana Allah vermedi. Yani bu serveti bana Allah vermedi ki onun adına iyilik yapayım. Karun'un bu söylemi ilahi aleme çıktı. Tabiatı bile rahatsız etti. Topraklar bile onun söylediğini kabullenemedi ve böylece helakine giden ilk adımı attı. Karun'un bu konuşması bütün dünya zenginliklerine bir ders niteliği taşımaktadır. Böyle konuşan biri suçludur. Onun bu konuşmasının ardından Yüce Allah bir değerlendirme yaparak uyarıda bulunmaktadır. Allah'ın ondan önce, ondan daha güçlü ve toplayıp biriktirdiği şey daha çok olan nice nesilleri yok ettiğini bilmez mi? Suçluların suçları kendilerinden sorulmaz. Ayetin bu kısmında anlıyoruz ki, Karun'dan önce de toplumda gücü ve ekonomik değeri daha da fazla olan insanlar vardı. Ama onlar da yanlış düşünce, yanlış inanış ve yanlış uygulamalardan ötürü helak edildiler. Yüce Allah bu tarz konuşmaya ve tatbikata helak ile cevap vermektedir. Geçmiş nesillerden bazısının çöküş dinamiklerinden biri de servetin kaynağını inkar edip şımarmak, fakirin elinden tutmayıp bozgunculuk çıkarmak olmuştur. Yüce Allah verdiği nimeti tanımayanın elinden varoluş nimetini de almaktadır. Elindeki servetin kaynağında Allah'ın olduğuna inanmayan kişi, kendi varoluşunun kaynağında Allah'ın olduğuna hiç inanır mı? Yüce Allah, Karun'un zihnini geçmiş nesillerin çöküş nedenlerini çevirmekte ve bunları bilmesini istemektedir. Hatta soruyu onların bilmediğini işaret edecek şekilde sormuştur. Soru Karun'dan ziyade bizlere sorulmaktadır. Karun'un şahsında kıyamete kadar bütün insanlığa hitap edilmektedir. Diğer taraftan Yüce Allah böyle inanıp davranan kimseyi mücrim yani suçlu olarak kabul etmekte ve onu sorgulamadan cezalandırılacağına işaret etmektedir. Artık o gün zulmedenlerin mazeretleri fayda vermeyeceği gibi onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmez. Parantez Rum 57. Buyurulduğuna göre mazeret beyan etmeleri için suçlulara sorgulama yapılmayacaktır. Aslında Araf 6 ve Hicr 92'ye göre herkes sorguya çekilecektir. Ama Karun ve onun gibi mücrimler özel anlamda mazeret beyanı için sorguya çekilmeyeceklerdir. Bu insanlar hem dünyada zulüm yaptıkları hem de öğüde kapalı oldukları için kendilerine bu şekilde davranılacaktır. Aslında Rahman 39'a göre de insan ve cinlerin sorguya çekilmeyecekleri beyan edildikten sonra 41. ayete göre bunların aslında mücrimler olduğu ve kötülükleri nedeniyle yüzlerinden, simalarından tanınılacakları ifade edilmektedir. Ki Kasas suresinde Karun'a yönelik ifade de aynı şekilde mücrim kelimesine yer verilerek onu izah edilmiştir. Yani onlara yapılan bu iş bir çeşit yargısız infaz değildir. Aksine amel defterlerinde, kitaplarında yer alan bilgiler nedeniyle hesapları ortaya çıkartılıp onlara göstereceği için yeni bir sorgulama faaliyetine ihtiyaç hissedilmeyecektir. Diğer taraftan Yüce Allah insanlara verdiği nimetleri hatırlamalarını emretmektedir. Ayet şöyledir. Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Size gökten ve yerden rızık veren Allah'tan başka bir tanrı yoktur. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? Parantez. Fatır 3. Genelde bütün nimetler bu ayetin kapsamı içine girer. Ama bizce özel anlamda ekonomik nimetlerin başka bir ifadeyle rızık denen nimetlerin üzerinde düşünülerek Allah'ın varlığı ve birliğine varmanın önemi üzerinde durmaktadır. İnsanın önüne gelen yemeğini nereden geldiğini düşünüp rızkın kaynağındaki gücü hatırlaması ekonomik ahlakın en önemli değeri olmaktadır. Abese suresinin 25-32. Ayetlerinde insanın önüne gelen yemeği hangi evrelerden geçip oraya geldiğini araştırması istenirken yine rızkın kaynağını hatırlamak, bilmek amaç edinilmektedir. Nimetin kaynağındaki gücü hatırlamak, anmak hem ekonomik ahlaka hem de inanç ahlakına girmektedir. Bu durum ahirete de gündeme gelecektir. Ayet şöyledir. Rabbin onları ve Allah'tan başka taptıklarını bir araya toplayacağı gün tapınaklara der ki, bu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa kendileri mi doğru yoldan saptılar? Sahte tanrılar der ki, senin şanın yücedir, senden başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet verdin ki, sonunda seni anmayı unuttular ve helak olmayı hak eden bir topluluk oldular. Parantez, Furkan 17-18. Servetin çokluğu, insana serveti vereni unutturuyorsa, ahlakın sınırları çiğneniyor. Şükürsüzlük başlıyor demektir. 8. Kadının ay hali. Yanlışların, hurafelerin karıştığı önemli konulardan biri de kadının ay hali durumudur. A. Ay başı cünüplük müdür? İlmihallerde ve fıkıhta bu konu şu şekilde anlatılmaktadır. Öncelikle ay başı olayını cünüplük olarak görmüşlerdir. Cünüp olması nedeniyle oruç tutması, namaz kılması, Kur'an okuması, Kabe'ye tavaf etmesi kadına yasaklanmıştır. Bu konuda Hazreti Peygamber'den hadis de nakledilmektedir. Parantez Buhari Hayız 20 Müslim Hayız 69 Halbuki kadının ay hali cünüplük değildir. Bakara suresinin 222. ayetinde geçtiği gibi bir ezadır. Ezanın anlamı da hastalık ve kirliliktir. Çünkü kadın için cünüplük cinsel ilişki neticesinde oluşur. Öyle olsaydı Yüce Allah Nisa 43'te cünüp kelimesini kullandığı gibi Bakara 222'de de kullanırdı. Yüce Allah'ın söylemediğini ayete söyletmek doğru mudur? Biz onun ancak hastalık ve kirlilik olduğunu söyleyebiliriz. Biz ayeti kabul etmeliyiz. Kendi isteklerimizi ayete kabul ettirmemeliyiz. B. Kur'an okunmaz mı? Fıkıh ve ilmihallerde yer alan başka bir yasak da Kur'an okumamasıdır. Aybaşı halini cünüplük olarak görenler, fetvasını bu şekilde verenler, doğal olarak cünüp olan insanın Kur'an okuyamayacağı hükmüne varmaktadır. Halbuki aybaşı hali cünüplük değildir. Diğer taraftan Vakıa suresinin 79. ayetine abdestsiz Kur'an'ın ellenemeyeceğini delil getirenler, kadının aybaşı halinde abdestsiz olduğu için Kur'an'a dokunamayacağı ve okuyamayacağı hükmünü çıkarmaktadırlar. Vakıa suresinin 79. ayeti abdestin ve namazın farziyetinden çok önce inmiştir. Hicretten takriben bir yıl önce abdest ayeti, yani Maide suresinin 6. ayeti gelmiştir. Yıllar önce gelen Vakıa suresindeki bu ayeti abdest ile nasıl buluşturuluyor? Vakıa 79. ayetteki dokunma kelimesini iletişim kurma manasını vermemiz gerekiyor. Kur'an'la ancak temiz olanlar iletişim kurar dememiz gerekiyor. O zaman namaz abdesti olmadan Kur'an'a ele alınamaz hükmünü kimse veremez. Zaten Vakıa 79. ayette emir yoktur. Yani dokunmasın, dokunmayınız diye bir yasaklama emri yoktur. Kur'an'a ancak temizler dokunur şeklinde mana vermek gerekiyor. Oradaki dokunma kelimesine iletişim manası verince ayetin tamamı şu şekilde tercüme edilebilir. Kur'an'la ancak temiz olanlar iletişim kurarlar. Demek ki kadının aybaşı halinde Kur'an'a dokunup okumasında hiçbir sakınca yoktur. Namaz abdesti sadece namaz kılmak için şarttır. Maide suresinin 6. ayeti buna delildir. Yüce Allah Kur'an okuyacağınız zaman abdest alınız demediğine göre Kur'an'ı bunu nasıl kabul ettirebiliriz? Hucurat 16. ayette olduğu gibi biz Allah'a din öğretmeye mi kalkıyoruz? Namaz kılmak için abdesti şart koşan Allah, Kur'an okumak için şart koşamaz mıydı? C. Oruç tutulabilir mi? Yüce Allah Bakara suresinin 222. ayetinde kadının aybaşı halinde oruç tutamaz diye bir emir vermemiştir. Ancak aybaşı bir hastalık hali olması nedeniyle Bakara suresinin 184. ayetinde yer alan hasta olunun orucunu kazaya bırakabileceği konusuyla birleştirilebilir. Bakara 184'teki hüküm aynen aybaşı olan kadın için geçerlidir. Bazı kadınlar aybaşı halinde kendilerini hasta hissediyorlarsa oruçlarını kazaya bırakma ruhsatına sahiptirler. Ama kendini hasta hissetmeyenler oruçlarını tutabilirler. Kendini hasta hissetmeyen kadın oruç tutarsa Yüce Allah ona niçin aybaşı iken bana ibadet yaptın der mi? Böyle diyebileceği kim nasıl ispat eder? Kendi elinde olmayan bir kanama nedeniyle sen oruç tutamazsın hükmünü Allah dışında kim verebilir? Oruçlu bir insanın herhangi bir yerinin kanaması orucu bozmayacağından elinde olmayan bir kanama nedeniyle de bozulmayacaktır. Önemli olan kendini hasta hissedip hissetmemesidir. Aybaşı kanı cünüplük olmadığına göre kendini hasta hissetmeyenin oruç tutmasında bir sakınca yoktur. D. Kabe'yi tavaf edebilir mi? Aybaşı halindeki kadının camiye girmemesi, Kabe'yi tavaf edememesinin sebebi o hal ile hallenmesinden dolayı değildir. Eski çağlarda kadının kanı elbiselerine bulaştığı, kanı önleyecek pet veya tampon kullanma imkanı olmadığı nedeniyledir. Şimdilerde kadın tampon ve pet kullanarak voleybol, tenis oynamakta, güreş tutmakta, koşu yapmaktadır. Neden Kabe'yi tavaf etmesin? Önemli olan kanın elbisesine bulaşıp kirlilik yapmaması, dışarıdan görünmemesidir. E. Aybaşı durumunda kadına yasak olan nedir? Bu soruyu Bakara suresinin 222. ayetine sorup cevabını alacağız. Sana kadınların ay halleri hakkında soruyorlar. De ki, o bir eziyettir, hastalıktır. Adet halinde kadınlardan uzak durunuz ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayınız. Temizlendiklerinde ise Allah'ın size emrettiği şekilde onlara yaklaşınız. Doğrusu Allah tövbe edenleri ve temizlenenleri sever. Görüldüğü gibi aybaşı olan kadının kocasına ait hüküm onunla cinsel ilişkide bulunmamasıdır. Cinselliğin dışında hiçbir yasak koymamaktadır. Bu yasağı kadının doğrudan kendisine değil de kocasına ait olduğu ifade tarzına anlaşılmaktadır. Şimdi şu soruyu rahatlıkla sorabiliriz. Cinsel ilişkiyi yasaklayan Yüce Allah, Kur'an okumayı, Kabe'yi tavaf etmeyi, oruç tutmayı, namaz kılmayı yasaklayamaz mıydı? Yüce Allah eksik bir hüküm mü koydu? Yüce Allah eksik hüküm koymayacağına göre ilmihallerde, fıkıhta ve Bakara suresinin 222. ayetinin tefsirinde anlatılan sıralanan yasaklar beşeri kaynaklıdır. Bu noktada şu soruyu sorabiliriz. Cinsel ilişkinin dışında Kur'an'da bir yasak olmadığı halde bunlar nereden gelmektedir? Soruyu cevaplandırmak için Zerdüştlilerin kutsal metni olan Avesta'ya gitmemiz gerekiyor. Orada şu metinleri buluyoruz. Ey maddi dünyanın yaratıcısı, sen kutsal biri. Eğer bir Mazda tapıcısının evinde beyazlara sahip ya da aybaşı döneminde olan bir kadın varsa Mazda tapıcıları ne yapsınlar? Ahura Mazda cevap verdi. Oradaki ateş odunlarına giden yolu hem bitki hem de ağaçlardan temizlesinler. Yere kuru toz serpsinler ve kadının bakışları ateşe değmesin diye evin yarısını ya da üçte birini ya da dörtte birini ya da beşte birini izole etsinler. Ey maddi dünyanın yaratıcısı, sen kutsal biri. Ateşten ne kadar uzak olsun, sudan ne kadar uzak olsun, kutsanmış baresma destelerinden ne kadar uzak olsun, imanlılardan ne kadar uzak olsun. Ahura Mazda cevap verdi. Ateşten 15 adım, sudan 15 adım, kutsanmış baresma destelerinden 15 adım, imanlılardan 3 adım uzak dursun. Bu şekilde cevaplayıp devam eden Avesta metninden özet olarak şunları çıkartıyoruz. Aybaşı olan kadına yemek getiren kişi ondan 3 adım uzakta kalacak. Yemeğini pirinç, kurşun kaplarda getirecek. Bir çocuk aybaşı olan kadına dokunursa önce ellerini sonra vücudunu yıkayacak. Ay hali geçinceye kadar kadın sakatlara ayrılan yerde oturacak. Aybaşı olan kadına yaklaşana kırbaç cezası verilecek. Ardavirahname'nin 72. bölümünde şu içerik yer almaktadır. Aybaşı dönemlerinde kendilerini korumayan suya, ateşe, sifen durmaza, toprağa, hordada ve mordada saygısızlık yapan, temiz olmadıkları bu günlerde göklere, güneşe ve aya bakan, büyükbaş hayvanları ve koyunları bu pis kanları ile inciten, temiz erkekleri kirleten, günahkar kadınların ruhları öteki dünyada kendi aybaşı kanlarını içecektir. Kitabı Mukaddeslilerin Levililer kitabının 15. babının 19-32 ayetleri arasında şu içerik yer almaktadır. Kan akıntısı olan kadın 7 gün murdardır. Ona her dokunan akşama kadar murdar olacaktır. Yattığı, oturduğu, her şey murdar olacaktır. Aybaşı günlerinin dışında kanaması olan kadın, aybaşı günleri gibi murdar olacaktır. Diğer taraftan aynı kitabın 18. babının 19. ayetinde şu ifade yer almaktadır. Adet murdarlığındayken çıplaklığını açmak için bir kadına yaklaşmayacaksın. Bu ifade Bakara 222'de yer almaktadır. Ayetteki yaklaşmama cinsel ilişkide bulunmamaktadır. Kur'an'da aybaşı dönemi bir takvim olarak kullanılmaktadır. Bakara suresinin 228. ayetinde boşanmış bir kadının 3 hayız veya temizlik dönemi iddet bekleyeceği gündeme getirilmekte, aybaşından kesilmiş veya henüz aybaşı olmamış kadının 3 ay iddet bekleyeceği ifade edilmektedir. Parantez, talak 4. Görüldüğü gibi aybaşı kavramı iddet bekleme konusunda bir ölçüt, bir takvim niteliğindedir. Aybaşı halinde kadının murdar olduğu, cinsel ilişkinin dışında başka bazı şeyler de yapamayacağı konusu Kur'an'da gelmemektedir. O zaman neden Müslümanlar kadın için fazladan yasaklar koymuşlardır? Elbisesi kan ile lekelenmiş olan kadın doğal olarak dışarı çıkmayacaktır. Ama kanını kontrol altına alan dışarı çıkacaktır. Gereğinde Kur'an'ını okuyacak, ibadetini de yapacaktır. Netice olarak şunu söyleyebiliriz. Serdüştlerin kutsal kitapları olan Avesta ve Ardavirahname'den gelenler ile Kitab-ı Mukaddes'ten gelenler İslam kültürüne girmiş, ilmihal ve fıkhımızı şekillendirmiş, mezhepler arasında tartışmalara neden olmuştur. İlahi fıkıh olan Kur'an ise o halde olan kadına sadece cinsel ilişkiyi yasaklayarak bütün bu hurafe ve yanlış kaynakların hükümlerini dışarıda bırakmıştır. Yüce Allah, aybaşı konusunda hükmünü koymuş ve bunun cinsel ilişki yasağı olduğunu söylemiştir. Aybaşının bir hastalık ve kirlenme olduğunu söylediği halde bir cünüplük olduğunu söylememiştir. Hazreti Peygamber, Bakara suresinin 222. ayetine din açısından ilave yapar mı? Müslümanlar bu ayeti eksik mi buluyorlar? Daha fazla yasaklar koyuyorlar.